Ayrım 5. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 76. Biricik yavrusunun sıhhatinin iyice düzeldiğini gören Monsieur Labrie, onu yine kardeşini şefkatli kucağına terk ederek Paris trenine bindi. Şehirde biraz dolaştıktan sonra bir lokantaya girdi. Birkaç ahbabına rastladı orada. Beraberce neşeli bir hava içerisinde yemeğini yedi, bir hayli de çene çaldı onlarla. Karşılıklı işlerinden, piyasadan bahsettiler. Biraz da siyasetten konuşup dedikodu yaptılar. Monsieur Labrie geç saatte kalktı. Arkadaşları ile vedalaştı, sokağa çıktı. Hava çok fenaydı. Sert bir rüzgar esiyor, bardaktan boşanır gibi şiddetli bir yağmur yağıyordu. Bir araba bularak fabrikasına dönebilmek için epey dolaşmak zorunda kaldı Monsieur Labrie. Adam akıllı da ıslanmıştı. Vakit gece yarısına yaklaştı, hava da pek berbat olduğu için arabacılar nazlanıyorlardı. Nihayet bir arabacı ile üç aşağı beş yukarı anlaştılar. Arabacı yolu iyi bilmiyordu. Şaşırdı. Karanlık ve şiddetli yağmur altında atlar güçlükle ilerliyordu zaten. Monsieur Labrie'nin de sabrı tükendi nihayet. Arabadan indi, söylene söylene yaya olarak yola koyuldu. Biraz sonra fabrikaya ulaşmıştı ama üst başta kalmamıştı Monsieur Labrie'de. Fabrikanın ana kapısının önündeydi artık. Cebinden çıkardığı anahtarla kapıyı açtı. Fabrikanın avlusundan hızlı hızlı yürüyerek kendi odasının bulunduğu binaya doğru gitti. Madame Forti'ye içeri birinin girdiğini duymuştu. Kapı kapanır kapanmaz yerinden fırladı. Küçük oğlan eteklerine yapıştı onun. "Gitme anneciğim, gitme, korkuyorum ben," diye bağırdı. "Bir dakika evladım," dedi. "Şimdi gelirim ben. Fabrikaya kimin girdiğini bilmem lazım." Eteğine yapışan küçük George'u bir kenara itti. Kapıyı açtı ve kafasını şöyle bir dışarı uzattı. Fakat o ne? Ortalık birdenbire müthiş bir parıltı ile aydınlanıvermişti. Bu şimşek olamazdı. Derhal anladı. Yangındı bu. Fabrika tutuşmuştu. Genç kadın dehşet ve korku içinde o tarafa doğru koşmaya başladı. Küçük George kucağındaydı. Yağmur onu da çocuğu da adam akıllı ıslatmıştı. Fabrikatörün dairesine ulaştıkları zaman korkunç bir haykırma ile sendeledi. Bir ses "İmdat, imdat!" diye bağırıyordu. Arkasında da kuvvetli bir inilti duydu. Bir an olduğu yerde hareketsiz kaldı. Sonra kendini toparlayıp binaya koşmaya devam etti. İçerisinden alevler fışkıran pencerelerin önüne gelince birden dona kaldı. Yüzünde müthiş bir ifade belirmişti. Çünkü gördüğü manzara gerçekten çok korkunçtu. Jacques Garout elinde kanları damlayan bir kama ile bir cesedin üzerinden atlıyordu. Bu ceset Monsieur Labrie'nin cesediydi. Genç kadın ne yapacağını şaşırmıştı. Elinde kama ile duran bu adam ona ilanı aşk eden, ona mutlu bir gelecek vaat eden adamdı. Demek bu adam katildi. Canavar ruhlu, menfaati uğruna başkalarını öldürecek kadar korkunç bir yaratıktı. Çocuğunu yere bırakan genç kadın, "Alçak, alçak katil!" diye haykırdı. "Demek bana vaat ettiğin serveti, zenginliği böyle kanlı bir şekilde sağlayacaktın ha? Sonra beni de bu kanlı para ile yaşatacaktın ha? Yerin dibine batsın senin sağlayacağın hayat, utanmaz herif!" Garout genç kadının oracıkta görünmesiyle hiç ummadığı bir şekilde baskına uğramış gibi şaşırdı. Hemen kurbanın cesedinin üzerinden atladı ve birkaç adımda genç kadının yanına geldi. Kolunu yakaladı. "Biraz erken anladın ama zararı yok. Münakaşayı sonraya bırak. Şimdi hemen buradan uzaklaş. Çünkü bu bölme neredeyse çökecek. Altında kalırsın da ölüverirsin sonra," diye bağırdı. "Jack" diye söze başlarken ustabaşının sert ellerini ağzında hissetti genç kadın. "Yangın var, imdat!" diye bağıracaktı. Fakat Garout onun bu hareketini derhal önlemişti. "Sus!" dedi genç kadına. "Sus, çıkarma sesini. Ağzını açtığın takdirde başın belaya girer. Herkes yangını senin çıkardığını öğrenir o zaman." Madame Forti'ye şaşırmıştı. Ne diyordu bu adam? Hiçbir şey anlamasına imkan yoktu. "Ne? dedi. Kim çıkarmış yangını? Ben mi? Garut hain bakışlarını genç kadının gözlerine dikerek büyük bir soğukkanlılıkla cevap verdi. Tabii sen çıkardın yangını ya. Başka kim olabilir ki? İşte gaz şişeleri avluda duruyor. Yangını gaz dökerek çıkardın sen. Zaten durumun malum. Patron seni işinden kovduğu için ona kızmıştın. Onu açıkça tehdit de etmiştin. Monsieur Labrune'un fabrikaya böyle vakitsiz gelebileceğini de senden başka kimsenin bilmesine imkan yok. Tamam mı şimdi? Madame Fortier çıldıracak gibi olmuştu. Göz göre göre yapılan bu alçakça iftira karşısında o an için yapabileceği tek şeyi yaptı. Var kuvvetiyle bağırmaya başladı. İmdat! İmdat! Gecenin sessizliği ve fırtına ile rüzgarın gürültüsü içinde bu ses kısa bir süre çınladı, yankılar yaptı. Hepsi o kadar. Gözleri dönmüş katil kadıncağızın üzerine atıldı tekrar. Bana bak, dedi. Kes sesini. Bir daha gık dersen, oğlunu da, kendini de ölmüş bil. Gebertirim ikinizi de. Genç kadın dehşet içinde kalmıştı. Bu kadar işi beceren, patronu elleri titremeden öldüren, koskoca fabrikayı gözünü kırpmadan ateşe veren bu insafsız adamın gözü dönmüştü bir kere. Ve bir kere başlamıştı. Sonuna kadar gidebilirdi. Önüne 40 kişi çıksa 40'ını da temizleyebilirdi. Yalvarmaya başladı kadıncağız. Merhamet, yavruma kıyma. Jack Garut karma karışık olmuş suratıyla kükredi. Sus öyleyse. Sesini çıkarma, dedi. Sesini çıkarma ve yürü. Merhamet istiyorsan benden dediklerimi yap. İşte o kadar. Madame Fortier bu yürünün ne anlama geldiğini derhal anlamıştı. Birden haykırdı. Ne? Dedi. Seninle gitmektense ölümü tercih ederim. Senin gibi aşağılık, sefil ve alçak bir adamla cennete bile gitmem ben. Anladın mı? Ustabaşı adam akıllı kızmıştı bu cevaba. Sakin olmaya çalışarak ve sözde merhamet nedir bilirmiş gibi konuştu. Hayır, seni öldürmeyeceğim. Ne seni ne de çocuğunu. Ama çektireceğim sana. Ömrünün sonuna kadar nedametler içinde kıvranacağım bir oyun oynayacağım sana. Şimdi seni yakalayacaklar. Bütün bu gördüğüm belalar için seni yakalayıp hapse atacaklar. Patronu öldüren de sensin, fabrikayı yakan da sen. Sana dünyanın en büyük mutluluğunu teklif etmiştim. Reddettin onu. Şimdi pirincin taşını ayıkla bakalım. Tabii ayıklayabilirsen. Jack Garut bunları söyledikten sonra kayboluverdi ortadan. Karanlıklara karıştı gitti. Etraf müthiş bir parıltı ile aydınlanmıştı. Yangın gitgide daha da yayılıyordu. Yağmur dinmişti artık. Fabrika alevler içindeydi. Aslında Garut'un cinayeti işlemesi bir rastlantı sonucu olmuştu. Ustabaşı planlarla paraları aldıktan sonra dışarı fırlamış ve fabrikayı ateşe vermişti. Bunu yaparken en küçük bir nedamet hissi bile duymamıştı. Yangının fabrikatörün odasının bulunduğu bölüme doğru hızla yayıldığını görünce de delilleri yok edebilmek için acele o tarafa koşmuş ve odaya girmişti. İşte Monsieur Labrue tam bu sırada kendi odasının bulunduğu bölmeye girmiş ve avluda alevleri görmüştü. Fabrikatör büyük bir korku ile alevlere doğru atılmış, durumu gördükten sonra da planları ve paraları kurtarabilmek için kendi odasına koşmuştu. İki adam orada karşı karşıya gelmişlerdi. Monsieur Labrue dehşet içinde kalmıştı. Bir an ne yapacağını şaşırmış ve derhal "İmdat, imdat!" diye bağırmaya başlamıştı. Bu durumda büsbütün şaşıran Jack Garut'un bıçağı Monsieur Labrue'nun göğsüne inmiş ve zavallı fabrikatör kanlar içinde yere serilmişti. O artık bir ölüydü. Uzaktan kuvvetli bir çan sesi duyuldu. Charenton Kalesi'nin çanıydı bu. Yangını görmüşlerdi. Çan sesini duyan sokağa fırlamış, alevlerin nereden geldiğini anlayan bütün işçiler fabrikaya doğru koşmaya başlamışlardı. Jean dehşet içinde olduğu yere çökmüş kalmıştı. Sesleri duyunca birden silkindi. Kendini toparlamaya çalıştı. Ayağa kalktı ve içten gelen bir haykırışla inledi. Mahvoldum. Sonra da kendi kendine söylendi. O alçak herifin hakkı var. Ne demişti bana? bütün bunları sen yaptın demişti. Evet, şimdi herkes benden bilecek bütün bu olanları. Benden, zavallı, suçsuz ve masum benden bilecek. Ne yapsam, ne yapsam acaba? Sonra hemen aklı başına geldi. Heyecanla bağırmaya başladı. Mektup, mektup. İyi ki hatırlamıştı. O mektup, Jack Garut'un bir akşam üzeri kendisine verdiği o mektup, her şeyi açıkça ortaya koyacaktı. Garut'un bütün kirli emelleri, kötü niyetleri yazılıydı o mektupta. Tekrar durakladı. Ama nerede acaba o mektup? Dedi. Bir bulabilsem onu. Hiç mesele kalmayacak ama nerede acaba? Odada gelişigüzel bir köşeye fırlatmıştım onu. Hemen gidip bulmalıyım. Deli gibi fırladı, koşmaya başladı. Odasına yaklaştığı sırada yangını görüp koşan birçok kimsenin içeri girmekte olduklarını gördü. Aralarında konuşuyorlardı. Uğultu halinde geliyordu sesleri. Fakat evine girmek üzere durduğu anda arkasından gelen bir sesle irkildi. "Biliyorum, biliyorum," diyordu o ses. "Mutlaka o alçak karı yapmıştır bu işi. Resmen patronu tehdit edişinden belliydi zaten böyle bir halt karıştıracağı. Ah Monsieur Labrue, zavallı adam. Merhametinin kurbanı oldu gitti. Yazık, çok yazık." Genç kadın bu sözleri söyleyeni sesinden tanımıştı. Veznedar Rico'dan başkası değildi bu. Bir an haykırmak geldi içinden. "Hayır, aldanıyorsunuz siz. Ben kundakçı değilim. Ben böyle vahşi, intikamcı bir kadın değilim. Asıl kundakçıyı, asıl katili biliyorum ben." Fakat bütün sesler boğazında düğümlenip kalmıştı sanki. Sadece hafif bir hırıltı çıktı ağzından. Kendinden başka kimsenin duyamayacağı kadar hafif bir hırıltı. Bu sırada gördüğü müthiş manzara onu tekrar olduğu yere çivilemişti. Kendi odası da yanıyordu. Alevler her tarafı öylesine sarmıştı ki içeri girmenin artık imkanı kalmamıştı. Ateş kapıcı odasına da geçmişti. Yalnız oğlu kapıya çıkmıştı. Eşyası da cayır cayır yanmaya başlamıştı. Cinnet getirmiş gibi oldu Madame Fortier. Aklı fikri mektuptaydı. Mektup da yanan odadaydı. Neredeyse bir kül yığını haline gelecekti her şey. Uğradığı darbenin ne olduğunu bilmez bir halde kaçmaya, uzaklara doğru kaçmaya başladı genç kadın. Sanki suçundan, cinayetinden kaçan bir insandı o. Şuursuzca bir deli gibi kaçıyordu. Çocuğu da kucağındaydı. Fabrikanın avlusu kısa bir süre içinde ana baba günü halini almıştı. Yangını gören, duyan fabrikaya koşmuştu. Artık yapılacak hiçbir şey kalmamıştı. Her taraf tamamen alevler içindeydi. Fabrikanın duvarından içeri atlayanlar arasında kundakçı katil Jack Garut da vardı. Fırsatını bulup dışarı çıkmış ve sonra hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi diğer işçilerle beraber fabrikaya girmişti. Ustabaşı herkesin duyabileceği yüksek bir sesle bağırmaya başladı. "Hepimiz o melun karının intikamına kurban gittik. Mutlaka o yakmıştır fabrikayı. Hepimizi böyle bir sokak ortasında bırakan, ekmek kapımızı kundaklayan alçak odur." Jack Garut rolünü mükemmel ezberlemiş bir aktör kadar başarılıydı. Olaylar her yönüyle ona yardım ediyordu. Hemen bir manevra daha çevirmeyi becerdi. Rico'ya dönerek, "Hiç değilse kasayı kurtaralım Rico," dedi. Rico büyük bir safiyetle cevap verdi. "Evet, evet," dedi. "Kasayı kurtaralım bari ya." Aslında Jack Garut hiç dönmemek üzere kaçmıştı fabrikadan. Ama yolda mektup gelmişti aklına. Kendini kuşkusuz bir şekilde suçlayabilecek olan bu mektubu ele geçirip ortadan kaldırması lazımdı. Yoksa bütün planları altüst olacaktı. Bu amaçla fabrikaya dönmüştü Jack Garut. Kapıcı odasının yandığını görünce de rahatlamış, sevinmişti. Ateş kendisinden evvel işi halletmişti. Bunu sevinçle gördükten sonra kasayı kurtarmak fikrini atmıştı ortaya. Rico ile birlikte patronun dairesine koştu Jack. Her taraf alevlerle sarılmıştı. Kimse içeri girmek istemiyordu. Fakat ustabaşı büyük bir cesaretle yürüdü. Birkaç adım attıktan sonra da cesetle ilk defa karşılaşıyormuş gibi bir korku ile haykırdı. "Aman ya Rabbi," dedi. "Patronu öldürmüşler." Sonra da büyük bir merhametle cesedi kucakladı. Biraz beriye getirdi. Yine ileriye atıldı. Dumanların ve alevlerin öte yanına geçti. Çok geçmeden de Jack Garrett'un feryadı işitildi. "İmdat! Boğuluyorum! Yetişin! Yardım edin! İmdat!" Fakat hiç kimse alevlerin içine girmeye cesaret edemiyordu. Hepsi donmuş kalmışlardı. Birdenbire müthiş bir gürültü koptu. Dam çökmüştü. Önce birinci kat, sonra da alt kat çöktü. Oradakiler korku ve heyecanla geriye doğru kaçıştı. Birkaç kişi bağırmaktan kendini alıkoyamadı. "Eyvah! Jack da mahvoldu. Zavallı ustabaşı. Zavallı, merhametli, fedakar Jack." Bir süre sonra itfaiye geldi. Ama o zamana kadar her şey yanmış, kurtulacak hiçbir şey kalmamıştı. Olay yerine gelen Charlton polis komiseri soruşturmaya başlamıştı. İlk olarak veznedara sordu. "Monsieur Rico, biraz evvel bir şeyler söylüyordunuz. Tekrar eder misiniz lütfen?" Rico çok bilmiş tavırla kasıla kasıla cevap verdi. "Ha, evet efendim. Bu yangını kasten çıkaran ve cinayet işleyenlerden bahsediyordum." Komiser ciddiyetle sordu. "Kimdir bu adam?" Rico küçümser bir eda ile devam etti. "Adam değil Bay Komiser, bir kadın bu. Bir kadın. Monsieur Labrie'yi öldüren ve fabrikasını yakan bir kadındır. Adı da Madame Fortier'dir." Komiser hatırlamak ister gibi biraz durakladı. "Madame Fortier mi?" "Madame Fortier. Hiç hatırlamadım bu ismi. Kim acaba bu Madame Fortier?" "Madame Fortier bu fabrikanın kapıcısıdır Monsieur Komiser." Komiser çok hayret etmişti. "Allah Allah! Demek Monsieur Labrie'yi öldüren ve bu fabrikayı ateşe veren kapıcı ve üstelik bir kadın, öyle mi?" "Evet, kapıcı ve kadın. Şaşırdınız mı yoksa?" Komiser cevap verdi. "Yoo, şaşırmadım. Şaşırmadım ama doğrusu merak da etmedim değil. Hani bu kadının katil ve kundakçı olduğuna nereden hükmettiğinizi de bir öğrenebilirsem mesele yarı yarıya halledilecek de." Rico kendine poz vere vere devam etti. "Bir kere yangın sırasında kadın kayboldu. Kimse onu görmedi. Esasen herkes bilir ki geceleri fabrikada bu kadından başka hiç kimse bulunmaz. Bu iki. Bir de gaz şişeleri var. Dün elindeydi bu kadının şişeler. Peki sebep ne olabilir acaba kadının bu işleri yapması için?" "Efendim, patron bu kadına evvelki gün yol vermişti de." Komiser bu cevaba ses çıkarmamış, bir başka sual sormayı tercih etmişti. "Bir başka ölen de varmış galiba, öyle mi?" "Evet, bizim ustabaşı Jack Garrett." Komiser bundan sonra Monsieur Labrie'nin durumu hakkında muhtelif kimselerden bilgi aldı. Ailevi durumu, çoluk, çocuğu olup olmadığı, akrabaları hakkında sorular sordu. Tahkikatını yaptı. Sonra cesedi kaldırttı oradan. Paris savcısına da kısa bir raporla yangını ve cinayeti bildirdi. Fabrikanın avlusunda toplanmış olan halk her tarafta Madame Fortier'i aradı, bulamadı. Sır olmuştu sanki kadın. Bu durum gerek cinayetin, gerekse yangının onun eseri olduğu hakkında kimse de şüphe bırakmıyordu. Herkes kundakçının Madame Fortier olduğu fikrinde birleşiyordu. Geceki büyük fırtına durmuştu. Rüzgar gökteki yağmur yüklü bulutları dağıtıyordu. Şafak sökmek üzereydi, neredeyse sabah olacaktı. Artık ortada fabrika diye bir şey kalmamıştı. Bu sırada Jean koşuyor, hep koşuyordu. Zavallı genç kadın neye uğradığını anlamadan kendini yollarda bulmuştu ve hala koşuyordu. Bu belalı yerden uzaklaşmaktan başka hiçbir düşünce yoktu kafasında. Bir saat kadar sürmüştü bu delice koşu. Sonunda takati tükendi ve bir çukurun yanına, çimenlerin üzerine düştü kaldı. Yavrusunu, sevgili George'unu tekrar kollarına aldı ve bir müddet hiç kıpırdamadan öylece oturdu. Hiçbir şey bilmiyor, yapacağı şeyler, izleyeceği çetin yol için hiçbir şey düşünemiyordu Jean. Bütün delillerin aleyhinde olduğunu düşündükçe, ustabaşı Jacques Garot'un suçlayıcı sözlerini hatırladıkça mahvolduğuna hükmediyordu. Bu işin içinden sıyrılabileceği konusunda en küçük bir ümit yoktu. Gaz şişeleri, Monsieur Labri ile o günkü münakaşa sırasında savurduğu tehditler, hepsi onu mahvetmeye, mahkum etmeye yeterliydi. Hiçbir kurtuluş yolu görünmüyordu. Çok geçmeden ortalık ağarmış, güneş yükselmeye başlamıştı. Etraf büyük bir sessizlik içindeydi. Kimseler yoktu. Fakat hayır, yanlış görüyordu galiba. İki atlı jandarma geliyordu karşıdan. Ortalarında da elleri kelepçeli bir kadın yürüyordu. Yaya yürüyordu kadın ve tökezliyordu. Belli ki uzunca bir yoldan geliyorlardı ve kadıncağız yürümekten perişan olmuştu. Yavrusunu kucakladığı gibi yandaki koruluğa giderek bir ağaç kümesinin arkasına saklandı. Jandarmalar geçip gittiler. Jandarmalar kendisine aldırış etmeden geçip gidince biraz sükunet bulmuştu kadıncağız. O anda fabrikadan kaçtığına da pişman oldu. Sonra mektubu polise vermediğini düşündü, ona da canı sıkıldı. Jacques Garot'un bahsettiği 200 bin frankın patronun kasasındaki 200 bin frank olabileceğini nasıl olmuştu da düşünememişti. Hele patronun ölümünü gördükten sonra neden avazı çıktığı kadar "İşte katil, Jacques Garot'tur katil, patronu o öldürdü" diye haykırmadığına şaşıyordu. Affedemiyordu bu hatalı tutumunu. Sonra düşündü. Bağırsaydı Jacques, onu da öldürürdü belki. Peki o zaman yavrucuğu anasız ne yapardı? Sonra bu düşüncenin etkisinden de sıyrıldı. Ne olurdu ki? Garot beni de öldürseydi ne çıkardı ki? Hatta keşke öldürseydi. Katil ve kundakçılık suçlaması altında yaşamak daha mı iyi bir şey sanki? Çocuk hem yorulmuş hem de acıkmıştı. Bir şeyler yapması lazım geldiğini düşünüyordu. Yanında ne bir lokma yiyecek vardı, ne çocuğu soğuktan koruyacak, onu yatırıp uyutacak bir şey. Nihayet başka çare olmadığını anladı. Çocuğu kucağına alıp yürümeye başladı. Kendi de adam akıllı yorulmuştu. Bir süre yürüdükten sonra karşıda bir köy gördü. İleride küçük bir bakkal dükkanı fark etmişti. Bir kenara bıraktı George'u. "Sakın buradan bir yere ayrılma," diye de tembih etti. Pek az kalmış olan parasıyla biraz ekmek, biraz da çikolata aldı. Döndüğü zaman küçük uyumuştu. Olduğu yerde içi geçmiş, kendini uykunun sakin koynuna bırakıvermişti yavrucağız. Madame Fortier bir süre onun masum yüzünü seyretti. Sevgiden ve istikbal endişesinden ne yapacağını bilemez bir halde dudaklarını ısırdı. Yaşlı gözlerle evladına baktı ve birkaç defa derin derin göğüs geçirdi. Sonra çimenlere, çocuğunun yanına uzandı genç kadın. Doğanın gücüne, çok geçmeden o da boyun eğdi, uyuyakaldı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 88.